Ayrım 6, Öteki Renkler, Orhan Pamuk, sayfa 68. Can Dündar ile günlük hayat ve yazmak üzerine. Bir gün bir kızım oldu. Bütün hayatım değişti. Eskiden ben geceleri çalışırdım. Bütün şehir uyurken, sabah 4'e kadar, tam 4'te uyurdum. Bu 16 yıl böyle sürdü. Pek çok romanımın en iyi sayfalarını gece yarıları tam sessizlikte yazmışımdır. Fakat sonra bir gün bir kızım oldu. Okula gitmeye başladı ve benim de bütün hayatım değişti. Artık her sabah ben de onunla birlikte 7'de kalkıyorum. Birlikte okula yürüyoruz. En büyük zevkim bu. Okuldan benim yazıhanem aşağı yukarı 15 dakika. Bana kalırsa İstanbul'un en güzel bölgelerinden, Beyoğlu'nun arka sokaklarından, Ceneviz havasının Levanten rüzgarlara karıştığı eski Rum apartmanlarının arasından. Ermeni kalfaların yaptığı binaların önünden geçiyorum. Kendi halinde mahalle hayatı sürdüren arka sokaklar. Beyoğlu. Sokaklarda hala poğaçacı gezer. Ben yazıhaneme yürürken her gün aynı saatte bir salepçi yürür yanım sıra. Hep aynı insanlara rastlarım. Hiçbirini tanımam. Belki liseye ders vermeye giden bir öğretmen. Çocuğunu okula götüren bir anne. Firuz Ağa'daki fırına ekmek almaya giden bir bey. Onlarla göz göze gelirim ve hayatlarına ilişkin bir şeyler düşünürüm. Yazarlık aslında gördüğüm birisine ilişkin ayrıntıları hayal etmek, sonra bu hayalde ileri gidip kendini bir başkasının yerine koyabilmektir. Bu sokaktan aldığım ekmek en tazesiydi diye düşünüyordur biri. Mutlu olmalarını planlayarak, erken kalktığım için kendimden memnun, sabahın sessizliğini, şehrin ilk kokularını, daha ısıtmayan güneşi hissederek yürürüm. Sokakları ezbere bilen ayaklarım, beni yoluna alışmış bir ada eşeği gibi yazıhaneme getirir. Eskiden geceleri çalıştığım için şehrin karanlığını, gecesini bilirdim. Kimi zaman gece yazının başından kalkardım. Nişantaşı'nda gece de açık olan sandviççilerden bir şeyler alırdım. Gece yarıları şehrin sokaklarına çıkan orospuları, arabaları, ne olduğu belirsiz, bağıra çağıra geçen çöp ve polis araçlarını, gece yarısı piyasaya çıkan köpek çetelerini tanırdım. İstanbul'un gece sessizlikleri, neon lambalarının ancak gece fark edilen çıtırdısı, bir yerde bir kedinin devirdiği bir kutu, çöpleri karıştıran ve gündüzleri asla göremeyeceğiniz tek tük garibanlar. Bunlar romanlarımda çok yer almıştır. O saatte, saat 4'te, yazıhanemden çıkıp eve dönerdim. Fakat kızım büyüyünce İstanbul'un bu gece hayatı benim için kapandı. Ben de artık erken yatıp sabahleyin 7'de kalkıyorum. Romanlarıma daha çok sabahları hakim olmaya başladı. Tek tük geçen arabalar ve eski otobüsler, poğaçacıya eşlik eden salepçinin kaldırıma konup kalkan güğümleri ve dolmuş durağının değnekçisinin düdüğü vesaire. Sabahları yazıhaneye yürürken hala aynı sesleri duyuyorum. Şükür İstanbul'un sabah sesleri değişmedi. Yazıhaneme girer girmez yaptığım ilk iş kahvenin başına koşmaktır. Sabahları fazla gazete okumam. Şöyle bir bakarım o kadar. Öyle gerinip yatakta vakit geçirmekten hiç hoşlanmam. Baskına uğramış asker gibi, kedi gibi kalkarım ve herkesi de uyandırarak mesela 8 dakikada kahvaltı sofrasında olmayı tercih ederim. 16 dakikada evden çıkarım. Gazete bu tempomu böler. Ülkesinin dertleriyle ilgilenen roman yazarının maneviyatını bozar gazete. Güne kötü başlamasına neden olur. Bazen gerçeği söyleyemediği için kızarız yorumculara. Bazen de gerçeği söylüyor diye. 12 Eylül öncesi roman yazarken kendime gazete okumayı yasaklamıştım. Bence sabah gazete okumak romancıya zararlıdır. Masaya oturunca terbiye edilmiş bir makine gibi yazının başına geçerim. Bazı törencikler, bazı kurallar, ezberlenmiş alışkanlıklar beni terbiye eder. Okurlarım hep iki temel soruyu sorarlar. Birbirine benzer ama ayrıdır. İyi bir roman nasıl yazılır ve nasıl iyi yazılır? Nasıl iyi yazılır sorusu hayat sorusudur. Bu mesleği ve kariyeri isteyenlerin sorusudur. Aslında edebiyattan çok hayatı iyi yaşama derdini ifade eder. İyi bir roman nasıl yazılır ise bir edebiyat sorusudur. Roman sanatını tanımaya yöneliktir. Benim buna cevabım şudur. Yazarlık çok disiplinli bir iştir. Yüzlerce kuralınız olacak, bunlar size çalışmaya yetecek. Geleceksin, kahveni yapacaksın ve küçük törencikler başlayacak. Neler onlar? Masa üzerinde kahven, küçük kağıtların, yapılması gereken işlerin olur. Telefonu kaparsın, kendi kendine volta atarsın, masanda oturursun. Seni çalışmaya zorlayacak şeyleri yaptıkça mutlu olursun. Onların mutluluk olduğuna inanırsın. Bu bağlamda disiplin ister yazarlık. Askerlikte de bazı törenler ya da kurallar dışarıdan bakıldığında saçma gibi görünür ama aslında o törenlerden çok o törenlere boyun eğmek önemlidir. Yazarlık da benim dışarıdan saçma gözükebilecek törenlerim, alışkanlıklarım aslında beni bütün gün sayfaya boyun eğmeye, yazıya hürmete sevk eder. Bir anlamda kendimi kurallarla döve döve, kendimi ite ite, terbiye ede ede yazar yapmışımdır. Böyle yazar olunur. Yazarlığı gösterişli jestler, büyük dramatik hayatlar sanıyorsanız bundan bir an önce caymanız lazım. Küçük bir odada kendi kendinize küçük alışkanlıklarınız iğne ile kuyu kazarak ve aslında bütün gün bir sayfaya bakarak ve bunu yapmayı severek, hayal gücünüzü işleterek yaşamayı göze alabiliyorsanız yazarlık serüvenine geçebilirsiniz. Dolma kalemi elime alır almaz yaptığım ilk iş Hemingway'in öğüdüyle önceki gün yazdıklarımı okumaktır. Bu beni hem romanımın havasına sokar hem de yazdıklarımı yeniden değerlendirme şansı verir. İyi mi kötü mü olduğunu hemen karar veririm. Gaddar bir günümdeysen hemen cart curt yırtar atarım. Bu yüzden de spiralli defterlere yazarım. Elimi korkak alıştırmamışımdır. Yırtmak en büyük eleştiridir. Eleştirmenler bizim kitaplarımız çıktığı vakit kenarından köşesinden en fazla kemirebilirler. Ama biz yazarlar onlar bizi öldürmesin diye daha başta cart diye yırtarız. Hadi bir daha yaz. Yazarlığın temel sırlarından biri yırtıp atmak, biraz daha iyi bir sayfayla silip değiştirmektir. İlk cümle. Bütün mesele odur işte. İlk cümleye başlayabilmek. O güne iyi başlamak, o günün ilk cümlesini bir an evvel yazabilmek. Yine üstadımız Hemingway'in çok güzel bir öğüdü vardır bu konuda. Akşam gün biterken yazılacak iyi bir cümleniz varsa onu yazmayın. Onu ertesi sabaha bırakın ki sabah hemen yazmaya başlayabilirsiniz, der. Buna uymuşumdur. Yani Ahmet kapıyı açtı, elinde tabancası vardı, korkuyordu. Cümlesi hazırsa onu yazmam. Ertesi sabaha bırakırım. Sabah da önceki gün yazdıklarımı okuyup hemen o cümleyi oraya oturturum. Bu cümleyi yazdıktan sonra genellikle ikincisi, üçüncüsü gelir. Sanki cümleler size kendilerini sunarlar. Olaylar, ben de olmak istiyorum, ben de olmak istiyorum diye bağırırlar. Cümleler, ben de gözükeyim diye yalvarırlar. O sahneleri, o kişileri aslında aylarca, yıllarca düşünmüşsünüzdür. Ama onların cümleye geçmesi sanki var olmaları anlamını taşır. Takılınca. Genellikle 5-6 cümle yazdıktan sonra takılırım. Çünkü o bana çok gelir. Çok yazdığıma göre mutlaka bir yerde gevşeklik yapmışımdır. Kötü bir şey yazmışımdır. Dur şunu yeniden okuyayım derim. Okurum. Mutluluktan ve bu gerginlikten ayağa kalkar yürümeye başlarım. Bütün gün yaptığım asıl iş budur işte. Volta atarım. Ben hapiste yatmadım ama Türk edebiyatından ve filmlerden volta atmayı bilirim. Birçok Türk yazarı hapislerden yetiştikleri için volta atarak çalışmışlardır. Benim günümün çoğu da sayfa üzerine bir şey yazmakla değil, volta atmakla. Yani evin içinde disiplinli bir şekilde bir yerden bir yere hızlı hızlı gidip gelmekle geçer. Bir koridor voltam vardır. Bir de salon voltam vardır, daha kısa. Karıştıra karıştıra günü doldururum. Volta atarken romanıma bundan sonra gelecek isimleri düşünürüm. Onların etrafında yürüdüğünü düşünürüm. Cümleyi içimde hissetmişimdir. Onu yazmak için büyük bir istek duyarım. Ama yazamıyorsam, ruhum harekete geçemiyorsa kendimi çok engellenmiş ve kötü hissederim. Ezilirim sanki. O zaman hiç olmazsa vücudum hareket etmek ister ve yürümeye başlarız. Yürürüm, yürürüm. Cümlenin etrafında da döndüğümü, sağını solunu kurduğumu düşünürüm. Aklımdan geçiririm. En sonunda o cümle bana gelir ve onu yazarım. Yalnız o cümleyi değil, ağacı sallayınca bir armut yerine 5-6 armut dökülmesi gibi 5-6 cümle birden dökülür. Onları toplarım. Memnunumdur, yorgunumdur. Tekrar yürürüm. Ya da matematik problemi çözen bir lise öğrencisi gibi bir buzdolabını karıştırırım, bir yazı okurum. Kafam dinlenir. Sonra kafamın orduları tekrar toparlanmaya başlar. Tekrar bir ağaç sallanır. Zaman böyle geçer. Yazma sürem kısıtlıdır. Vaktimin çoğu onun etrafında orduları toplamak ve düşünmekle geçer. Günde kaç sayfa? Bunu hesapladım ben. 20 senedir yazıyorum. Yazdığım sayfa sayısını topladım, böldüm, çarptım. Gerçi son zamanlarda yurt dışı seyahatler başka bir şeyler girdi ama hesabıma göre senede 300 güne yakın çalışıyorum. Ve 170-180 sayfa yazıyorum. Demek ki ben aslında günde 0.75 sayfa yazıyorum. Bir sayfa yazamıyorum ama bütün günüm burada geçiyor. Tabii bazen de şöyle oluyor. 15 gün uğraşıp 10 sayfayı yazıyorsunuz. Sonra hepsini çöpe atıyorsunuz. Yurt içinde olsun, yurt dışında olsun belirli bir düzeye ulaşmış bu işe yıllarını vermiş insanların ortak konularıdır. çalışırken rahatsız edilmemeyi, bölünmemeyi nasıl sağlıyorsun sorusu. Bunu konuşurken içimde bir şüphe uyanır. Çünkü orada hep şunu der yazarlar. Yahu herkes peşimde. Çok arıyorlar, ne yapacağımı bilemiyorum. Buradaki şikayette bir övünme de vardır. Hissederim ki yazarlar bir yandan bu durumdan şikayet ederken bir yandan da ne kadar önemli adam olduklarını, ne kadar meşhur olduklarını anlatmak isterler. Onun için bu sohbetlere hemen ilgi duyarım. Bu adam acaba şikayet mi ediyor, kendini mi övüyor, anlamaya çalışırım. Ama övünmeye ihtiyacı kalmamış yazarların böyle bir dertleri olduğu da kesindir. Aslında çözümü de basit görünür. Issız bir yere gidersiniz, kimse sizi arayamaz. Ya da çekersiniz telefonun fişini, kurtulursunuz. Ama yazar aslında şikayet ettiği şeyi ister. Daha doğrusu hem ister hem şikayet eder. Niçin ister? Çünkü Issız Adaya çekilip romanını yazarken bile aklında köşeme çekildim ama bir gün öyle bir çıkacağım ki herkes yere düşüp bayılacak. Dünyanın en akıllısı sensin. En güzel romanını sen yazdın diyecekler umudu vardır. Sonunda sevilmek, öpülmek, sen en iyisin, çok güzel yazdın, fethettin buraları diye övülmek hayalleri olmasa yazarlık hiç çekilmez. Biz yazarlar bir anlamda keşişizdir. Ama sonunda da sevilmek isteriz. Gerçek keşişler cenneti arzularlar. Biz bu dünyada zafer ve başarı bekleriz. Bu yüzden de aklımızın ve ruhumuzun köşesi telefonlara, medyaya, sağdan, soldan çok iyi yazmışsın diyecek insanlara açıktır. Ve ne kadar bastırsak da bu isteği, o sesi bekleriz. O zaman o ikisi hep kafamızda karışır. Ve o zaman aslında telefonla bizi arayan, soran insanlara şikayet ederken gururlanırız. Kendimden örnek vereyim. Yazıyorum, iyi gitmiyor işler, kendimden memnun değilim. O zaman telefonu fişe takarım. Belki iyi şeyler söyleyecek bir gazeteci çıkar diye umarım. Çıkarsa moralim düzelir. Onun için yazarların şikayetleri hem hakikidir hem de şüpheyle karşılanmalıdır. Telefon çalarsa genellikle cevap vermem. Fişini çekerim. İsteyen bana faks ile ulaşır. Bir zamanlar telesekreter kullanıyordum. Ama o da bana Garcia Marquez'in 100 yıllık yalnızlıktan bahsettiği oturağı hatırlatıyor. Orada çok kalabalık bir ailenin tek bir helası vardır. Herkes sabah helaya gitmek için kuyruk olur. Bunu da herkese oturak vermekle çözerler. Ama oturak da sorunu çözmedi. Sadece erteledi der Gabriel Marquez. Çünkü akşam bu kez de oturağı boşaltma kuyruğu oluyordu. Telesekreter de öyledir. Cevap makinesine not bırakanları geri ararsınız. Çoğunlukla bir seferde bulamazsınız. Kusura bakma seni arayamıyorum, benle konuşmak istemişsin ama aslında konuşacak bir şey yok demek için peşinden koşarsınız. Bu sorunu çözmez. Yalnızca erteler ve büyütür. Onun için telesekreter de kullanmıyorum. İlham gelsin diye yazarlar bekler genellikle. Bazılarına gelir, bazıları ise hayat boyu beklemede kalır. Bazılarına da zaman zaman uğrar. Hayatın acımasızlığı ilhamın olduğunu ve eşitsiz olarak dağıtıldığını kabul etmekle başlar. İlhamın adaletsiz olarak dağıtıldığını bilmek de edebiyat dünyasının biraz da yetenekle döndüğünü itiraf etmek demektir. Ama ne yazık ki kural budur. İyi ki de vardır, yoksa herkes yazar olabilir. İlham mistik bir şeydir. Dışarıdan gelir, bunu kabul edelim biraz. Ama ne kadar çok beklersen o kadar çok gelmeme ihtimali de vardır. Çok bekleyen bu konuda daha talihlidir. Aşk telefonuna benzer. Telefon başında çok beklersiniz. Gelme ihtimali vardır. Açarsınız ve hayatınız değişebilir. Ama nasıl olsa bana gelmez diye beklemişseniz size hiç gelmez. Elle yazıyorum. Kartuşlu dolma kalem kullanıyorum. Boş kartuşları da saklıyorum. Tıpkı bir avcının boş kalanları saklaması gibi. Çünkü kartuşu boşaltmak bana çok yazdığımı, yol aldığımı gösterir. Yazım düzeltile düzeltile Arap saçına döner. O haliyle yayın evine yollarım. Şimdi daha ünlü bir yazar olduğum için yayın evindeki arkadaşlar nazımı çekiyorlar. O el yazısı sayfaları iletişim yayınlarının dünya şampiyonu dizgicisi Hüsnü Abbas dizer. En okunmaz yazımı okur ve çok büyük bir süratle yazar. Bazen ben yazmasam bile onun romanı iyi yazdığını hayal ederim. Bir roman bir düşünceyle başlar. Bir genel düşünce vardır. Derim ki kendi kendime resimle ilgili, nakkaşlarla ilgili bir roman yazayım. Bu genel düşüncedir. Ama bir de bunun tomurcuğu mu desem, bir sahnesi, bir anı, bir durumu, bir kahramanı, hayata bağlı bir yanı vardır. Bu ikisi birbirine denk düşmeyebilir. Ama ne zaman ki bu fikirle gelen bir kahramanı merdivenlerden inerken görürsünüz ya da bugün söylediğiniz bir cümle o zamana cuk oturur. Ne zaman bir ayrıntıyı içinizde hissederseniz, roman işte asıl orada başlar ve onu yazmaya koyulursunuz. Ama romanın bir de bilgi edinme süreci vardır. Mesela, benim adım Kırmızı için ben ta 1990'da kütüphaneye girmişim. Defterimin ilk sayfasında şu not var. 1 Haziran 1990. İran ve Türk minyatür sanatı üzerinde bazı kitaplar istedim. Kitapları kütüphane memuru raflardan bulup getirmeye gitti. Masada beklerken kendi kendime bu notu almışım. O gün kitapları okumaya başladım ve roman tam 9 yılda çıktı. Tabii ilk anda başlayamazsınız. O kadar uzaksınızdır ki. Ama belirli bir noktadan sonra ne istediğinizi biliyorsunuzdur artık. Hem okur hem yazarsınız. Oradaki ayrıntıları orayı yazarken okuyayım diye yazarsınız. Yazdıkça yeni şeyler öğrenirsiniz. Ve böyle yazdıkça zenginleşerek, öğrendikçe yazarak, geri dönüp giderek romanın ayrıntılarını zenginleştirip konuyu yayarak ilerlersiniz. Bazen kendi ruhumdan taşanları 2-3 kişiye dağıtırım. Kimi zaman olduğu gibi kendimi koyarım. Kimi zaman kendimi öyle hissediyorsam en haydutla, en alçak kişiyle özdeşirim. Bazen kendimi katil gibi hissederim ve bu romanda yaptığım gibi katilin sesiyle konuşurum. Romancılık kendini başkalarıyla özdeşleştirebilmek, kendini dışarıdan görebilmek ve bütün insanlığa dağıtabilmek yeteneğidir bir anlamda. Yıllarca sigara içtim. Gittikçe de çok içiyordum. İki elim doluydu. Bir elimde sigara, bir elimde dolma kalem vardı. Ve bundan korkmaya başladım. Artık ölüme dört nala gittiğimi fark edip sigarayı irade ile bıraktım. Ama kahve içmeye devam ediyorum. O da küçük bir törenciktir. Masamdan kalkarım, kahveyi bastırırım. Kara kitapta yazdığım gibi, sabırsız adamın anlamsızca buzdolabını karıştırması, sanki birisi yeni bir şey koymuş gibi boş boş içine bakması, tekrar yürümesi, tekrar kahve makinesi, bütün bunların yazarın vazgeçilmez alışkanlıklarının günlük törenleridir. Geçen yaz bir ıssız adadaydım ve günde 12 saat çalışıyordum. Çok da memnundum. Adaya çekildiğim zaman romanımdan başka bir şey düşünmem. Kimse beni aramaz, beni görmez. Telefonları başkası açar. Dünyadan kopmuşumdur. Ama o zaman insan kafası, ruhu bir lokomotif şeklini alır. Hızla yeni fikirler üreterek, fikirleri birbirine katlayarak, zincirleri birbirine birleştirerek durmaksızın düşünür. Yazacağım şeyler ben olurum. Kitap sanki bana dönüşür. Düşüncelerle birleşirim. Sabah kalkar duşa girerim. Her yerime su değil, romanın düşünceleri akar. Denize girerim, sırt üstü yatar düşünürüm. Sanki deniz, romanımın bir parçası olmuştur. O zaman verimliliğim olağanüstü artar. Gece 21.30'da yatıp sabah 3.30'da kalkıyordum bir dönem. Sabah 10'a kadar yalnızca kahve içerek ve olağanüstü yazıyordum. Böyle sessiz bir ortamda sanki bütün dünya sana yaz artık, yaz diye bağırır. Görüyorsun, bir zamanlar zor zannettiğin şey ne kadar kolay der. Doğada hayat da basittir. Her şey yalandır. Her şey benim yazmam içindir ve yazmaya devam ederim. 6. ayrımın sonu sayfa 76.